Ayrım 20. Paul Robson, Otobiyografi, sayfa 205. Yazarın ön sözü. Ben bir zenciyim. Harlem'de bir evde yaşıyorum. Harlem, şehir içinde başka bir şehir. Ayrıca Amerika'daki en büyük zenci kentidir. Şu anda kafamın içerisinde ve gönlümde yer alan, aynı zamanda acil olan ve önem taşıyan şeyleri yazarken, yaşadığım bu yerde, evimde, halkımın arasında, etrafımdaki her şeyin etkisini hissediyorum. Kardeşim benim yaşadığı ev fazla uzakta değil. Ben, Benjamin C. Robson, yıllardır Mother A.M.E. Zion Kilisesi'nin papazlığını yapıyor ve kilisenin papazlara tahsis ettiği evde yaşıyordum. Kardeşimin bana olan sevgisi beni insanlarla oluşturduğum bağı canlı ve kıymetli bir şey olarak kucakladı. 40 yıldır hayatta değil ama benim yaşamımı ve babamı, saygıdeğer William Drew Robson'ı herkesten daha fazla etkiledi. Büyük kardeşim olduğu için söylemiyorum ama bana daha ziyade papayı hatırlatıyor. Evi sanki diğer saygıdeğer Robson'ın, muhteşem insan ve sevgili babamın parıldayan ışığı ile dolu gibi. Kardeşimin evinin hemen yanında bir kilise bulunuyordu. Burada pazar sabahları halkımın binlerce üyesiyle dostluğu paylaştım ve onlarla kaynaştım. Hep beraber onların şarkılarını söyledik. Onların gülümsemelerinin ve el sıkmalarının sıcaklığını yüreğimde hissettim. Bunlar benim yaşamımın ilk yıllarındaki halkımla olan bağlar. Somerville, Westfield, Princeton'da bir çocuk olarak içinde bulunduğum toplantılardı. Daha da önemlisi burada beni, halkımı, Amerika'daki tarihinde yaşadığı uzun ve zorlu yürüyüş ile bağlayan bir şey daha var ki, o da bu kilise, yani Mother Zion Kilisesi. Büyük Afrika Metodist Episkopal Zion mezhebinin ana kilisesi oluyor. Kilisenin tarihi 1796 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte Hristiyan köle sahiplerinin kilisesine giremeyen özgür zenciler bu kiliseyi kurdular. Kurtuluş mücadelemizin kadın kahramanı Sojourner Truth, Mother Zion Kilisesi'nin ilk üyelerindendir. En büyük kahramanımız ve öğretmen Frederick Douglass ve Underground Demiryolu'nun musası Harriet Tubman, kilisemizin şanlı geleneğinde önemli roller üstlendiler. Evet, benim evim işte bu kayalığın üstünde. Dışarıdaki caddeler üzerinde yürüyen halkımın ayak seslerinin ritmi, birbirlerini selamlamaları, kahkahaları, onların varlığıyla canlılığını korumakta. Ben sadece birkaç mil uzaktaki Peekskill'de linç çetelerinin ulumalarını, nefretten çarpılmış ağızlardan yaşamıma son vermek isteyen çığlıklarını duydum. Ama burada sonsuz sevginin beni bağrına bastığını hissediyorum. Merhaba Paul, seni görmek ne güzel. Tekrar seninle olmak ne güzel. Bu sözleri duymak ve yine onların arasında olmak gerçekten çok güzel çünkü onlar benim insanlarım. Buradaki her sokak ve her köşe başı gençlik yıllarımın güzel günleri ve düşleriyle dolu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Harlem. Ben Essie ile burada karşılaştım ve evlendim. Burada bir ömür boyu sürecek dostluklarım başladı. Burada mesleğime bir sanatçı olarak başladım. Sadece birkaç blok ötede bulunan YWCA'de bir oyunda sahneye ilk adımı attım ve buradaki kulüp ve meyhanelerde şarkılar söyledim. Zevk içinde büyük basketbol maçlarının, dansların, sosyal yaşamın heyecanlarını hep burada tattım. Her şey burasıydı. Evet, benim yurdum burası ve burası ülkenin her köşesindeki tüm zenci topluluklarının bulunduğu yerlerdi. Benim yerim burasıydı. Ben bir Amerikalıydım. Penceremden bakarken Harlem'in bu topraklar üzerindeki köklerinin ne kadar derine gittiğini görüyorum. Caddenin karşısındaki kolonyal dönemden kalan malikane 1776 yılında General George Washington'ın karargahı olarak kullanıldı. Bugün tarihi bir anıt olarak korunuyor. İlerleyen İngiliz güçleri karşısında New York'u elde tutabilmek için umutsuzca ve kaybedilen savaşlar sürdürüldü. Bir yıl sonra gelen kış, Washington'ı ve onun elinde kalan darmadağınık birlikleri Valley Forge'da ordugah kurmuş vaziyette buldu. Bu askerlerin arasında en ümitsiz anlarda olsa bile yardımcı olmaya gelen büyük büyük dedem de vardı. Adı Cyrus Bastille'di. New Jersey'de bir köle olarak doğmuş, daha sonraları özgürlüğünü satın alabilmişti. Sonrasında bir fırıncı oldu ve tarihi kayıtlara göre açlık çeken devrimci orduya ekmek sağladığı için George Washington ona teşekkür etmişti. Evet, 300 yıldan daha fazla bir dönemde halkım Amerikan yaşamının ve tarihinin bir parçası oldu. W.E.B. Du Bois'ın klasik eseri Siyah İnsanın Ruhu adlı kitabında gerçeği yansıtan şiirsel sözlerle beyaz Amerikalılara meydan okumasının üzerinden yarım yüzyıl geçmişti. Sizin ülkeniz mi? Nasıl sizin oluyor? Göçmenlerin karaya çıkmasından çok daha öncesi bizler buradaydık. Burada var olan üç özelliğimizi de sizinkilere kattık. Hikaye ve müzik özelliğimizi, melodisi olmayan ve kötü armonize olmuş ülkeye yumuşak ve heyecan veren müziğimizi kattık. Sizin zayıf ellerinizin becerilerinden 200 yıl önce vahşi doğayı yenen, toprağı fetheden ve büyük ekonomik imparatorluğun temellerini atan terimizi ve adele gücümüzü kattık. Üçüncü olarak da ruh getirdik, şarkımız, emeğimiz, neşemiz ile. Zenci halk olmasaydı bugün Amerika, Amerika olur muydu? Bugün sizlere soruyorum, bizim 16 milyon insanımızın özgürlük mücadelesi ve zincirlerini kırması bu amaca katkıları olmasa Amerika'nın geleceği nasıl olurdu? Bizim mirasımız bugün bile hala inkar edilirse doğmakta olan yeni dünya düzeninde ülkemizin onur köşesi nerede olur? Ben Amerika'daki halkım için tam bağımsızlığı ama gerçek anlamda tam bağımsızlığı kazanmak için yaşamımı adamış, bunu kendine ilke ve en önemli birincil görev olarak benimsemiş bir Amerikalı zenci olarak konuşuyorum. Ben bu sayfalarda bugünün gerçekliği içerisinde halkın özgürlüğü için savaşmasının ne anlama geldiğini, ülkemizdeki demokrasi mücadelesindeki kararlılığını ve bu cepheyi nasıl temsil ettiğini, bütün bunların dünyadaki barış ve özgürlük mücadeleleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlatıyorum. Bu konudaki görüşlerimi sunarken de şu veya bu şekilde bu görüşleri tüm Amerika ve dünyanın pek çok ülkesi de tartışıyor. Benim bu görüşlere nasıl vardığımı ve safımı nasıl belirlediğimi de açıklamaya çalıştım. Başkalarına göre benim görüşlerim, çalışmalarım, yaşamım hepsi bir bütünün parçaları. Çünkü Frederick Douglass'ın derin dehası ile söylediği gibi, bir insan üzerinde çalıştığı şey tarafından işlenir. Bir insan kendi koşullarını yaratabilir ama koşulları da onu yaratacaktır. Başlangıç olarak bir şeyi çok açık ortaya koymama izin verin. Benim ve benim fikirlerim hakkında ülkemin tanrıları, büyük beyaz insanlarının ne düşündüğüne hiç ama hiç aldırmıyorum. 10 yıldan fazla bana her şekilde baskı yapıyorlar, hem de ellerinden geldiği kadar. İftira ve çete terörüyle, bir sanatçı olarak çalışma hakkımı engelleyerek, yurt dışına çıkmamı engelleyerek. Bunların, bu gerçek Amerikan karşıtlarının yüzlerine karşı sadece şunu söylüyorum: pekala, ben de sizi sevmiyorum. Ancak tüm ülkede karşılaştığım sıradan insanların Amerika'sını çok seviyorum, hem de pek çok. Beraber grev gözcülüğü yaptığım kadın ve erkek işçiler, otomotiv sanayi işçileri, denizciler, aşçılar ve memurlar, kürk işçileri, madenciler, çelik sanayi işçileri ve yabancılar, çeşitli uluslara mensup gruplar, çok yakın olduğum Yahudi halkı ve ilerici orta sınıf, sanat ve bilim insanları, öğrenciler. Amerika için söylediğim baladı tüm insanları, herkesi ve herkesi. Her şeyden öte Amerika'nın Harlem'inde karşılaştığım zenci halkı ve bana sordukları soruları hiç unutmuyorum. Son dönemde birçok tartışmanın odak noktası haline geldim. Kaçınılmaz olarak çoğu görüşlerim ve eylemlerim ve bunlarla ilgili makalelerin başlığını oluşturan soruları: Paul Robeson kimdir, nedir ve niçin o? Ve bu soruların cevaplarını bulmak için masumane çabalar gösteren Pittsburgh Courier muhabirini düşünüyorum. Fotoğrafım karmakarışık çünkü Amerikalıların çoğunun aklında iki ayrı Robeson var. Birisi ırk eşitliği ve insan haklarının militan savunucusu, diğeri Sovyet komünizminin sevgi dolu havarisi. Sonra benzer bir çalışmasını şu sözlerle bitiren Afro-Amerikan yazarı var: eğer Paul Robeson'ın ardında bir gizem varsa o da şudur: İlahiler söyleyerek popüler ve zengin olabilirdi. Kendi ırkı için mücadele ettiğinden dolayı hor görüldü ve tüm kapılar yüzüne kapandı. Bu tercihi neden yaptığını merak ediyorsanız onun ruhunun derinliklerini araştırmalısınız, diyordu. Orada, burada, yıllarca çeşitli makale ve röportajlarda yaşamımın ve düşüncelerimin çeşitli yönlerini açıklamaya çalıştım. Ancak bu ayaküstü ve kısa anekdotlar halindeki anlatımları yeterli bulmadım ve bu nedenle bu sayfalarda yaşam hikayemi, mücadelemi biraz daha dolu bir şekilde anlatmanın yollarını aradım. Değer verdiğim zenci yazar ve dostum Lloyd Lee Brown bana bu çalışmalarda yardımcı oldu. Onun bana gösterdiği sıcak anlayış ve çalışmamızdaki yaratıcılığına, kalitesine derinden müteşekkirim. Bu kitabın bir otobiyografi olmamasına karşın yaşamımın ilk yıllarını ve yaşamımı halen etkileyen çocukluk günlerimin kısa bir özetini yazmamın yaşamımı aydınlatmada yardımcı olabileceğini düşündüm. Yaşamımın bu bölümü de ardından gelen diğer bölümlere bir ön söz oluşturacak hikaye olarak yerini alsın istedim. Paul Robeson, New York, Kasım 1957. Giriş. Kayalığın üzerindeki ev. Çocukluk yıllarımın övüncü babamdı. Onu dünyada kimseyi sevmediğim kadar sevdim. Ben doğmadan yıllar önce aralarında saygın dini liderleri olarak dolaştığı halkı da onu sevdi. Aynı zamanda beyazlar, aristokrat Brampton'ın en asil olanları bile ona saygı duymak durumunda kaldılar. Kuzey Carolina'da Martin County'de bir plantasyon kölesi olarak doğan babam, 1860 yılında 15 yaşında iken gizlice demiryolu ile kuzeye kaçtı. Lincoln Üniversitesi'nde kendi çabasıyla eğitimini tamamladıktan sonra 1876 yılında annem Maria Louisa Bastil ile evlendi. Annem Philadelphia'nın çok yakınlarında öğretmenlik yapıyordu. Babam Pennsylvania, Wilkes-Barre'deki kısa süren papazlık görevinin ardından New Jersey, Princeton'daki Witherspoon Street Presbyterian Kilisesi'ne papaz olarak atandı. Ben 9 Nisan 1898'de orada dünyaya geldim. Papaz Robson'ın en küçük çocuğuydum. Ben dünyaya geldiğimde ailemizde hayatta olan 4 kardeşim daha vardı. 17 yaşındaki William D. Jr., 12 yaşındaki Reeve, 6 yaşındaki Benjamin ve tek kız kardeşim 4 yaşındaki Marion. Bundan sonraki süreç içerisinde babam 1918 yılında 73 yaşında hayata gözlerini yumana kadar civardaki Westfield ve Somerville kasabalarında A.M.E. Zion kiliselerinde papaz olarak görevini sürdürdü. Babam hayata gözlerini yumduğunda Somerville gazetesinde yer alan bir makalede şu yorum yapıldı. Papaz W.D. Robson aramızdan ayrıldı. Halkın arasında son 8 yılını sessiz fakat başarılı işler yapan birini cemaatinden aldı götürdü. Bay Robson güçlü karakteri olan biriydi. Irkının özelliklerini fazlasıyla bilirdi ve onların yaşamlarıyla daima ilgilendi. Halkını aşağılayan veya haklarına müdahale eden herhangi bir teşebbüse anında tepki gösterdi. Onun bu kişiliği güneyde birçok düşüncelerini, duygularını halkı karşısında etkili, açık, düzgün konuşmacılar çıkmasını sağladı ve o burada, kilisede halkının ihtiyaçları doğrultusunda onları bilinçlendirdi ve bir arada tuttu. Tüm Birleşik Devletler'de bir etki bıraktı ve burada çok özlenecek. Bugün New Jersey'in bu bölgesindeki kasabalara gidin, onun anısının hizmet verdiği topluluklar arasında hala sıcaklığını koruduğunu göreceksiniz. Otoyolda arabanızla giderken New Brunswick'i geçtiğinizde William D. Robson evlerini de görebilirsiniz. Onun adının verildiği bu evler bir hükümet projesidir. Princeton'da Witherspoon Street Presbyterian Kilisesi hala ayaktadır. Renkli camlı pencerelerinin birinde şu yazı ışığını saçar. Sabra Robson'ın sevgi dolu anısına. Sabra Robson, Carolina plantasyonunda babamın köle annesiydi. Green Street, Halfish Street, Quarry, Jackson, Birch ve John gibi yakın yerlerdeki zenci toplulukların yaşadığı gölgelik patikalarda rastlayabileceğiniz yaşlı kilise üyelerinin ve uzun süredir orada yaşayanların birçoğu size, babamın kendini adadığı işlerinden, zekasından ve asaletinden oldukça gururla bahsedeceklerdir. Size ayrıca annem Maria Louisa'yı da anlatacaklardır. Annemin halkının arasında nasıl büyük bir güçle ve kibarlıkla dolaştığını, hastaları rahatlattığını, öksüzlere annelik yaptığını, aç ve yoksullar için yiyecek ve giyecek topladığını ve birçoğuna kitap okumanın onlara farklı dünyaların kapısını nasıl açtığını öğrettiğini anlatacaklardır. Hafızamda kalan birçok şey onun trajik ölümünün öncesine uzanmasına karşın onu hatırladığımı söyleyemem. Evdeki bir kaza sonucu feci şekilde yanarak öldüğünde neredeyse kör bir yatalak durumundaydı. Ben annem öldüğünde 6 yaşındaydım. Onu cenaze töreninde tabutun içinde yatarken anımsıyorum, bir de törene gelen akrabalarımızı. Annemin ölümünün doğurduğu acı ve şok diğer tüm anılarımın üstünü bir sis perdesi ile örtmüş olmalı ki, onun olağanüstü akıllılığını, babamın gelişmesine ve işine çok büyük katkılar sağlayan karakter ve ruh gücünü bana başkaları anlattı. Babamın vaazlarını yazmasına yardımcı olup onun tüm cemaat işlerinde sağ koluymuş. Görünen o ki annem onun tüm çalışmalarında yoldaşıydı. 8 Kasım 1853'te Philadelphia'da doğan Maria Louisa Robson, ünlü Bastil ailesinin bir ferdiydi. Bastil ailesi zenci, kızılderili ve beyaz Quaker soylarının bir karışımıydı ve bu ailenin tarihi Amerika'nın ilk günlerine dek uzanır. Büyük büyük büyük babam Cyrus Bastil, Washington'ın birliklerine ekmek yapan bir fırıncıymış ve daha sonraları Philadelphia'daki zencilerin lideri oldu. 1787'de kurulan ve Amerikan zencilerinin ilk müşterek yardım örgütü olan Özgür Afrika Topluluğu'nun kurucularındandı. Yıllar boyunca Bastiller birçok öğretmen, sanatçı ve bilim adamı yetiştirdi. Quaker geleneğine göre gizli demir yolunun işlemesinde rol üstlendiler. Birçoğu babam gibi bu demir yolu ile kölelikten kaçtılar. Ben çocukken Basil aile birliği her yıl buluşurdu. Bu geleneğin hala yerine getirilip getirmediğini bilmiyorum ama uzaktan yakından tüm akrabalar bir araya gelirdi. Ben üniversitedeyken aile albümünde Philadelphia'daki Maple Grove'da 1918 yılında yapılan aile toplantısı için basılmış bir program vardı. Teyzem Gertrude Bastille Mussel birliğin ikinci başkanı olarak gösterilmiş. Günün programı içinde kuzenim Annie Bastille Smith tarafından aile tarihinin okunması ve diğer aile üyelerinin yaptıkları konuşmalar yer alıyordu. Bir de Bay Paul Robertson tarafından verilen bir söylev vardı. Adımın bu şekilde yazılmasının bir baskı hatası olmasına karşın Robertson muhtemelen köle sahibi Robertson'ların atalarının adıydı. Babam da adını bunlardan almış. Babamın doğduğu Martin County NC'deki sayfiye evinin adı Robertsonville'dir. Ve bu ev kayıtlardaki en eski zenci özgürlük başvurusu yapan Ned Griffin adlı bir köleye ait. Martin County'nin hemen yanındaki Edgecombe County'den Ned Griffin, 1784 yılında eyalet hükümetinden devrimci ordudaki hizmetlerinden dolayı kendisine vaat edilen, ancak sahibi olan Abner Robertson tarafından verilmeyen özgürlüğünü talep ediyordu. O olayla ilgili yaptığım konuşmamda söylediğim hiçbir şeyi hatırlayamıyorum ama aile albümüne konuşmamın başlığını kaydetmişim. İnançları olan sadakat. Bu konuyu seçmem bir rastlantı değildi çünkü bu babamın yaşamının konusuydu. Boyun eğmeden her şeye karşın insanın inançlarına sadık olması. Ben gençlik günlerimden beri bu görüşle yetiştirilmiştim. Dürüstlüğün bu temel ilkesi Papaz Robertson tarafından çocuklarına öğretildi. Vaazlarla değil ama daha çok kendi yaşamının ve çalışmalarının günlük örnekleriyle çünkü tabiatı gereği babamız evde söylevlerden uzak daha çok sessiz olurdu. Ve biz Robertsonlar arasında en derin duygular çoğunlukla kelimelerle açıklanamazdı. Babamın normal bir boyu olmasına karşın omuzları çok genişti. Fiziki görünüşü kaya gibi olan karakterini, gücünü ve onun değerini yansıtıyordu. Hayatta duyduğum en güzel ses tonuna sahipti. Derin ve etkili bir bastı. İçindeki sevgi ve duygusallıktan kaynaklanan kibar, güçlü, melodik ve etkili bir sesi vardı. Elimi tutup halkın arasında onun yanı başında yürürken bir çocuk olarak ne kadar gururluydum. Aramızda çok büyük bir yaş farkı vardı. Doğduğumda 53 yaşındaydı. Annem vefat ettiğinde ise yaklaşık 60 yaşındaydı. Ancak bir dul olarak geçirdiği uzun yıllar boyunca evin tek çocuğuydum ve onun bana gösterdiği ilgi ve dikkat bizi sıkıca birbirimize bağladı. Sevgisini dışa vuran birisi değildi. Öyle hemen övmezdi de. Doğru olan şeyleri yapmak, bu da onun çocuklarına var olduğunu kabul ettiği bir şeydi. Ne yapmam gerektiğini, oyundan eve döndüğümde evdeki görevlerimi, çalışma saatlerimi bilirdim. Onun sessiz disiplinine seve seve uyardım. Ona sadece bir kez itaat etmedim. O sıralar 10 yaşındaydım ve Westfield'da oturuyorduk. Babam benden bir şey yapmamı istedi ve ben yapmadım. Buraya gel dedi ama ben koşarak kaçtım. O da beni kovaladı. Ok gibi yolun karşısına fırladım. Peşimden koştu, tökezledi ve düştü. O an dehşete kapıldım. Aceleyle geri döndüm. Babamın ayağa kalkmasına yardımcı oldum. Bir dişini kırmıştı. Beni o anda ezen dehşet, utanma, nankörlük ve bencillik duygularını hiç unutamadım. Onu her zaman takdir ederdim. Onun için anında canımı da verirdim. Ama şimdi onu incitmiştim, itaatsizlik etmiştim. O günden sonra asla bir daha bana öğüt vermek zorunda kalmadı. Ve bu olay yıllarca sürecek olan müthiş bir disiplinin kaynağı oldu. Princeton'a hakim olan beyaz ailelerin babamın değerinin farkında olduklarını ve ona saygı gösterdiklerini söylemiştim. Bu ne kadar olağanüstü bir şeydi ve onun kişiliğine gösterilen ne büyük bir övgüydü. Benim çocukluğumun Princeton'ını anımsarsanız ki o zamandan beri fazla bir değişiklik olduğunu sanmıyorum, bunun olağanüstü bir durum olduğunu tam olarak sizler de takdir edersiniz. Princeton, güneyin içlerindeki herhangi bir küçük kasaba gibiydi. New York'tan 50 milden daha az bir uzaklıkta, hatta Philadelphia'ya daha da yakın olan Princeton ruhani anlamda Dixie'ye bağlıydı. Geleneksel olarak kasaba üniversitesi ki kasabanın hemen hemen her şeyiydi. Öğrenci kitlesini ve gücünü Mason-Dixon hattının aşağısından alıyordu. Beyaz üstünlüğün en katı sosyal ve ekonomik modelleri de Bourbonların bu çocuklarıyla beraber Princeton'a geldi. Kalben bağlı bulunduğu güney gibi Princeton'ın beyni de Wall Street'teydi. Bourbon ve Baker Princeton'dakilerden biriydi. Big House plantasyonunun çürük kokusu Counting House'un daha düzenli havasıyla harmanlanmıştı. Calvin teolojisi din ve paraydı. Princeton beyazları zengindi. Zenciler sadece çalışmak için oradaydılar. Aristokrasinin hizmetlileri olmalıydı ve büyük bir çoğunlukla bizim küçük zenci topluluğumuzun halkı da böyle olmalıydı. Zenginlerin evlerindeki hizmet sınıfındaki kişiler. Kimileri üniversitede aşçı, garson ve hizmetli, kimileri kasabada arabacı, kimileri de civardaki çiftliklerde ve tuğla fabrikalarında işçiydi. Bu işçilerle çok yakın bağlarım vardı çünkü babamın akrabaları, ben ve John amcalar, yeğen Carraway ile yeğen Charles ve diğerleri bu kasabaya gelip bu gibi işlere yerleşmişti. Princeton, Jim Crow demek idi. Benim yazıldığım ilkokulda zenci beyaz ayrımı vardı ve zenciler hiçbir liseye kabul edilmiyorlardı. Büyük abim Bill, liseyi okuyabilmek için 11 mil uzaktaki Trenton'a gitmek zorundaydı. Eğer başka bir kasabaya taşınmasaydık ben de aynısını yapmak zorunda olacaktım. Bir iki kişinin din okuluna yazılmasına izin verilmişti ama üniversiteye zenci öğrenciler alınmıyordu. Princeton'daki kas sistemi altında yaşayan köleler düşük ücretli, sınırlandırılmış olan işlerde çalışabilirlerdi. Politik haklarından ve pazarlık gücünden yoksun olan zenciler adalet değil ancak yardım dileyebilirlerdi. Hakim sınıfın katı kalbi ve sıkı eli ancak layık olan yoksulların yakarışları ile yumuşayabilir ve bağış şeklinde hayırseverlik beklenebilirdi. Yani verilen çok küçük borç paralar veya kullanılmayan eski giysilerin verilmesi gibi. Topluluk yaşamının merkezi olan zenci kilisesi bu gibi bağışların alınıp verildiği ana merkezdi. Aslında Witherspoon Street Presbyterian Kilisesi'nin kendisi büyük oranda bağışlarla inşa edilmişti. Papaz, mülk sahipleri ile mülksüzler arasında adeta bir köprü görevi görüyordu. Ayrıca cemaatine birçok dünyevi hizmetler de veriyordu. İşsizlere iş, ihtiyacı olanlara para bulma, yasalardan merhamet dileme gibi. Bu Hristiyanlık görevlerini yerine getirirken babam kasabanın en iyileri olduğu söylenen insanlarını tanıdı. Ve onlar da babamı tanıdılar. Ancak üniversite başkanının kapısı ona açık olmasına karşın Bill, üniversite seviyesine geldiğinde papaz Raps'ın oğlu için bu okulun kapılarını zorlayamadı. Presbyterian üyesi dindar başkan ona şöyle dedi. Hayır, bu mümkün değil. Bu kişi Princeton'dan mezun, Virginyalı Woodrow Wilson'dı. Princeton'da 10 yıl profesörlük, 1902'den 1910'a kadar okul başkanlığı, sonra New Jersey valiliği ve 1912'deki seçimle Birleşik Devletler Başkanlığı görevlerini yaptı. 1916 yılında tekrar seçildi. Bunun nedeni bizi savaşın dışında tutmuş olmasıydı. Ama başkanlık seçimlerinde yaptığı konuşmadan ve ikinci kez başkan seçilmesinin hemen arkasından, yani bir ay sonra ulusumuzu bu savaşa soktu. Nobel Barış Ödülü sahibi, yeni liberalizmin öncüsü, yeni dünya düzeni için demokrasinin savunucusu, Amerika için Jim Crow. Dalkavukluk eden insanların eğilip bükülmesi beklenebilir. Babam için bu söz konusu bile değildi. Benim babam asla bu duruma düşmedi. Babamın yapısında gurursuzluğun bir belirtisi bile yoktu. Daha gençliğinde bir köle olarak kalmayı reddetmişti. Olgunluk çağlarında ise bir Tom amca olmaya hiç tenezzül etmedi. Ondan bir zencinin her yönden beyaz adamla eşit olduğunu öğrendik ve bundan asla şüphe duymadık. Bizler şiddetle bunu kanıtlamaya çoktan karar vermiştik. Bir insanın olmasını istediği tüm insani değerlere ulaşmasının, bu yaşamdaki iddiasız dini görevler denilen şeyin engel olmadığı, babam tarafından kahramanca sergilenip öğretilmişti. Ben daha henüz bebekken çok acı bir darbe almıştı. Kilisesinde 20 yıldan daha fazla bir süre onurlu bir liderlik yaptıktan sonra üyeler arasındaki hizipçi bir savaşım sonucunda papaz düzeyine düşürüldü. Acısını daha da büyüten, onu görevinden uzaklaştıran hizipte en yakın akrabalarından bir kısmının da yer almasıydı. Tüm olgunluk yaşamı boyunca kibar bir bilim adamı ve öğretmen olan babam, orta yaşı geçtikten sonra evde hasta bir eş ve bakıma muhtaç çocuklarla yaşama yeniden başlamak zorunda bırakılmıştı. Bir at ve araba satın aldı ve bu arabayla kasaba halkının küllerini taşıyarak hayatını kazanmaya başladı. İlk anımsadıklarım arasında babamın yaptığı işin bu olduğuydu ve 13 Green Caddesi'ndeki evimizin arka bahçesinde devamlı büyüyen tozlu kül yığınlarını anımsıyorum. Bess adında bir kısraktı ve birbirimizi çok severdik. Atımızdan bana kalan hoş anılarım var. Babam atımızla kiralama işine de girdi. Bir arabacı olarak neşe içerisinde öğrencilere kasaba gezileri ve sahil gezileri düzenlerdi. Kül taşıyıcı, arabacı ama babam hala cemaati için değerli ve saygıdeğer Raps'ındı. Hiç kimse babamdan daha büyük bir gururla dolaşamazdı. Ondan bir kez bile o yılların sefaletine ve şanssızlığına dair bir şikayet duymadım. Yaşamın ona bıraktığı yıkıcı duruma yönelik tek bir kelime dahi kullanmadı. Yılmadan geçimimizi sağlamak ve bizi okutmak için mücadele verdi. Annemin trajik ölümünün ardından erkek kardeşim beni Kuzey Carolina'daki hazırlık okuluna ve Biddle Üniversitesi'ne, şimdi Johnson C. Smith Üniversitesi ve kız kardeşim Marian'ı aynı eyalette bulunan ve zenci kızların gittiği Scotia Kız İlahiyat Okulu'na gönderdi. En büyüğümüz Bill o sırada babamın da okuduğu Lincoln Üniversitesi'ndeydi ve kardeşim Reed, biz ona Reed derdik, bir süre evde kaldı, araba sürücülüğü yapıyordu. Aile büyüklerinden bazıları Reed'in Robson ailesinin diğer çocukları gibi iyi yetişmediğini söyler. Şu da doğrudur ki babam bu oğlundan ötürü fena halde düş kırıklığı yaşadı ve onun kaygısız ve disiplinsiz hareketlerini hiç onaylamadı. Ancak ben bu kaba saba büyük kardeşimi hep takdir ettim. Ondan ırkçı hakaret ve saldırılara karşı hızlı bir şekilde militanlığı öğrendim. Birçok kez yaşanmıştır. Güneyli centilmen görünen bir öğrencinin saygısızca tavırlarından alınan Reed, sürücü koltuğundan sıçrayarak suçluyu arabadan aşağı çeker ve yumruklarıyla cezalandırırdı. Her zaman yanında sivri taşlarla dolu bir güvenlik torbası taşırdı. Müdahale etmek gerektiğinde pervasızca atılır ve bu taşları da silah olarak kullanırdı. Bu durumlar karşısında kaçınılmaz olarak yasalarıyla sürtüşmeleri olurdu. Babam bu duruma çok üzülür, kalbi dayanmaz, resmi elbiselerini giyer ve bir kez daha Reed'i beladan kurtarmaya giderdi. Ancak bir ara bunlar çok sık yaşanmaya başladı ve babam Reed'e evden ayrılması gerektiğini söyledi. Yaşamını başka bir yerde sürdürmesi gerektiğini, çünkü küçük kardeşi Paul için tehlikeli bir örnek oluşturduğunu söylüyordu. Bütün bunları söylerken ben babamın yanında üzgün ve sessiz oturuyordum. Reed şimdi yaşamıyor. Okulda bir ünvan, kürsü veya mevkisi olmadı ama onu sevgiyle hatırlıyorum. Huzursuz ve isyankardı. Her zaman düzenle alay ederdi. Reed gibi beyaz adamın yasalarına karşı koyan çok zenci tanıdım. Onun gibilerini her zaman görüyorum. Kör gibi kendi huzursuz tavırlarıyla ve yalnız başlarına kendilerine bir çıkış yolu ararlar. Birçok insanın beraberce omuzlayarak yıkabilecekleri duvarlara yumruklarıyla, öfkeleriyle vururlar. Reed bana asla alttan alma diye öğretti. Onlara cesaretle karşı koy ve sana vurduklarından daha güçlü vur. Göreceksin, çoğunluk bu dersi öğrendiğinde her şey farklı olacak. Böylesi bir durumda Reed gibi ateşli olanlar kendi yaşamlarını barış içinde yaşayabilecekler. Kimse onları rahatsız etmek için bir neden bulamayacaktı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 217.